geldiniz sevgili efendim. Birlikteyiz, buluştuk. Yine ana kumanda masamızda Muhittin bizimle. Yönetmen masasında Cihat ve ben Hülya. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinciyi ağırlayacağız bugün. Hoş geldiniz. Hoş.
Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yılı. Bu tarih münasebetiyle biz de biraz Çanakkale Savaşı'nı, Çanakkale Deniz Savaşı'nı, Çanakkale'de karada yaşananları, bu zaferin bizim için, tarihimiz için anlamalı, Çanakkale'nin geçilip geçilmediğini ve geçilseydi ne olurdu sorularının cevabını sizden isteyeceğiz.
Hay hay.
Peki başlayalım. Önce isterseniz coğrafi konumundan başlayalım. Çanakkale neden önemlidir?
Çanakkale İstanbul'un eşiğidir. Tarih boyunca her zaman ehemmiyetli olmuş ve burayı geçmeye çalışmışlar. Hatta Roma İmparatoru Konstantinos, Büyük Konstantinos İstanbul'u kurmadan evvel baş şehrini, yani Roma'yı, yeni Roma'yı burada kurmayı düşünmüş. Çanakkale Boğazı'nda. Burası antik çağda da çok bilinen bir yer. Leandros, kahraman Yunan mitolojisinde Leandros, sevgilisi Hera'yı, karşı sahildeki Hera'yı görmek üzere Çanakkale Boğazı'nın azgın dalgalarıyla boğuşmuş ve ölmüş. Ondan dolayı buraya, bu Leandros'un hikayesi burada çok anlatılır. Dardanel eski ismiyle. Hı hı. Yani Yunan mitolojisinde yeri var. Truva harabeleri buraya çok yakındır, Çanakkale Boğazı'na. Truva antik çağın parlak şehirlerinden bir tanesidir. Her sene yeni bir katman ortaya çıkıyor. Yani kat kat birkaç şehirdir bu. Bulunduğu mevki itibariyle tarihin,
denizden de çok uzaklaşmış denizden, aslında
tabii
değil
eskiden
mi?
Denize İmar yakınmış şehri. Ama su alüvyonlar denizi doldura doldura geride kalmış. Truva'nın hazineleri meşhurdur biliyorsunuz. Bunu bulan Sultanahmet zamanında bulan Alman seyyah bir kısmını kaçırabildiğini kaçırdı. Hala daha bir şeyler bulunuyor. Truva Yunanlarla, İyonyalılarla savaşı kaybettiği için tarih sahnesindeki ehemmiyetini kaybetti. Truva savaşları çok mühimdir. Herodot bunları uzun uzun anlatır. Truvalılar, yani Çanakkale'liler, antik çağ bakımından başka bir ehemmiyete haizdir. Truva düştükten sonra buradaki harap edildi tabii. İyonyalılar, yani o zamanki Yunanlılar burayı yıktılar, yaktılar. Truvalılar kaçtılar, gemilere binip kaçtılar. Nereye gittiler? İtalya'ya gittiler. Bugünkü Roma'ya çıktılar. Roma yok o zaman. Roma'nın olduğu yerde bunlar yaşamaya başladılar ve Roma'yı kurdular. Roma devletinin, Roma İmparatorluğu'nun kurucuları da bu Truvalılardır. Yani Truva'nın yüksek bir medeniyete sahip olduğunu da buradan biliyoruz. Buradan kaçıp Roma'ya gelenler burada antik çağın en büyük devletlerinden birisini kurmuştur. Bu bakımdan da Çanakkale yine antik çağda dikkate değer bir yere sahip. Konstantinos milattan sonra 4. asırdır. Baş şehrini burada kurmak istemiş. Fakat rüyasında sen burada kurma şehrini. Daha ileriye git işaretini almış.
Daha ilerisi?
Evet, İstanbul. Önce emniyet vermemiş bu rüyaya. Fakat daha sonra nereden koptuğu belli olmayan şimşekler gökyüzünde görülmüş. Yere yıldırımlar düşmüş. Şiddetli bir fırtına Konstantinos'un fikrini değiştirmiş. Antik çağda insanlar bir şeye karar verecekleri zaman kuşların hareketinden, yıldızların hareketinden, havanın hareketinden mana çıkarırlardı. Konstantinos böyle bir kültürün adamıdır, imparator da olsa, ve Çanakkale'de baş şehri kurmaktan vazgeçti. Daha ileriye gitti, bugünkü İstanbul'un olduğu yerde. Çok eski bir İyonya kolonisidir. Bu Vizas ismiyle bir Yunanlı denizcinin kurduğu şehirde, yani bugünkü Suriçi İstanbul'un da yeni Roma'yı kurdu. Neoroma demedi. Tarihçiler Neoroma der ama Konstantinopolis adını verdi. Konstantin şehri. Araplar ve Türkler de burayı Konstantiniye diye anmışlardır. Çanakkale bu bakımdan mühim. Bizanslılar Çanakkale'ye her zaman ehemmiyet verdiler. Justinianus mesela Ayasofya'nın banisi, büyük Bizans imparatoru Justinianus Çanakkale'ye büyük ambarlar yaptırdı. Çanakkale'nin ehemmiyetini bu da vurguluyor. Çünkü Mısır'dan ve başka yerlerden İstanbul'a gıda getiren, bilhassa tahıl, zahire getiren gemiler fırtına sebebiyle çok zaman Çanakkale Boğazı'na yaklaşamaz, geçemez. Dolayısıyla İstanbul zahiresiz kalırdı. Justinianus bunun için Çanakkale'ye çok büyük ambarlar yaptırdı.
Boğaza girmeden burada
buğday boşaltılıyor. Tenedos adası vardır Bozcaada. Buraya yüklerini yıkıyorlar. Buradan manalarla bu ambarlara, o ambarlardan da havanın müsait olduğu zamanlarda İstanbul'a buğday taşınıyor. Bu bakımdan mühim. Ve aynı zamanda Çanakkale Boğazı İstanbul'un da anahtarı girişi olduğu için her zaman buranın tahkimatına ehemmiyet verilmiş. Hatta 8. asırda Araplar İstanbul'u kuşatmaya Çanakkale'yi geçerek teşebbüs etmişlerdir. İki Emevi prensi, Mesleme ve Süleyman, iki kardeş bunlar, Halife Abdülmelik'in oğulları. Halife Abdülmelik kim? Böyle çok isimler söylenir ama bunların günümüzdeki kalıcı eserleriyle alakalı malumat verilmediği için insanların zihninde canlanmaz. Kudüs dendiği zaman akla gelen o altın kubbenin, yani Kubbetü Sahra'nın banisidir Abdülmelik, Halife Abdülmelik. Ve aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın da mimarı sayılır. Halife Abdülmelik, Kudüs'ü imar eden Halife Abdülmelik iki oğlunu İstanbul'un fethine gönderiyor. Daha önce de İstanbul birkaç kere Emeviler tarafından kuşatılmış, teşebbüs etmişler ama muvaffak olamamışlar. Halife Muaviye zamanında oğlu Yezid kumandasındaki bir ordu İstanbul'a gelmiş. Bu ordu iki koldan gelmiştir. Birisi karayolundan gelip Edincik, yani bugünkü Bandırma'da gemiler yaparak İstanbul'a geçmiş. Bir kısmı Adapazarı üzerinden kara ordusu yürümüş, bir kısmı Çanakkale Boğazı'nı geçmişti. Yani Çanakkale Boğazı o zaman da İstanbul'un yolu olarak biliniyordu. Bu iki Emevi prensi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek birisi karadan yukarıdan, birisi denizden İstanbul'u kuşattı. İstanbul'u alamadılar ama Galata'yı aldılar. Galata'da birkaç sene oturdular. Bizans çok telaşlandı. Bunlarla anlaşma yaptı. O sırada bir kıtlık oldu. Mesleme burada uzun müddet kaldı. Süleyman geri döndü. Babası öldü çünkü halife oldu. Karaköy 7 sene kadar Müslümanların hakimiyetinde kaldı. Arap Camii o zamandan yadigardır. Çanakkale Osmanlı hakimiyetine girdiği zaman, ki çok erken bir zamandır, Orhan Gazi zamanıdır, İstanbul'dan çok erkendir, Osmanlıların Rumeli'ye geçiş yolu olmuştur. Osmanlılar Karesi Beyliği'ni ortadan kaldırdıktan sonra Çanakkale üzerinden yaptıkları gemilerle, küçük donanmayla karşıya geçmişler ve Rumeli'yi fethetmişlerdir. Bu bakımdan da Çanakkale Boğazı Osmanlı Rumeli'sinin fethi bakımından değer taşır. Osmanlılar zamanında Çanakkale'nin birkaç kere kuşatıldığını, önlerine yabancı askerlerin geldiğini biliyoruz. Mesela Venediklilerle yapılan savaşta, 17. asır sonları uzun süren bir savaşta, Venedik donanması Çanakkale Boğazı önlerine gelmiş, hatta boğazdan içeriye girmiş. İstanbullular birkaç gün korku yaşamışlardır. Ama daha sonra donanmanın arkadan bastırmasıyla Venedikler çekilmiş ve Çanakkale geçilmekten kurtulmuştur. 1770 senesinde Ruslarla yaptığımız bir savaşta Çeşme'de Osmanlı donanması yakılmış ve Rus gemileri Çanakkale Boğazı'nın ağzına kadar girmişler.
Donanmamız için en büyük kayıplardan biri değil mi tarihte?
Evet, Çeşme faciasıdır.
Osmanlı için de aynı zamanda ekonomik bir yıkımdır.
Hem savaşı kaybettik hem donanmayı kaybettik. Her ikisini de tamir Osmanlı maliyesini bitirdi. Ve Osmanlı Devleti artık Avrupa'nın 3. değil 4. süper gücü haline geldi. Rusya'ya verdi sırasını.
Bir basamak geriledi.
Yani bir basamak geriledi o zaman. Böyle bir durumu da var. Şimdi Çanakkale daha sonra onun üzerine burada tahkimat yapıldı. Yani Rus gemilerinin Çanakkale'den geçmesi büyük bir faciaya sebebiyet vereceğinden korkulduğu için Çanakkale Boğazı'nın iki tarafına kaleler yapıldı. Böylece buradan geçmek isteyenler bu tahkimatlardan atılan toplarla taciz edilip ve Çanakkale korunacaktır. Boğazların böyle bir handikapı da var. Fakat daha sonra bu boğaz tahkimatı ihmal edildi. 1807 senesi mühim bir sene Çanakkale Boğazı bakımından. O sene tahta Sultan 3. Selim var. Son yılları Sultan 3. Selim'in. Osmanlı Devleti Fransızlarla gayet iyi münasebetler içinde. Fakat o sıralar Fransızlar İngilizlerle savaşıyor. Dolayısıyla İngilizlerle aramız iyi değil. Evet, belki savaşmıyoruz ama aramız iyi değil. Bir İngiliz donanması, küçük bir donanma Çanakkale Boğazı'nı geçiyor. İstanbul önünde demirliyor. Ve şehre ultimatum veriyor. Derhal İstanbul Boğazı'nı İngilizlere teslim edin. Romanya'yı Ruslara verin. Ultimatum veriyor Osmanlı Devleti'ne.
Çok enteresan bir şey evet. Bu. Daha önce konuşmadığımız başlıklardan evet. Biri bu.
1807. Çanakkale düşüyor. Çanakkale Boğazı'nı zaten ele geçiyor İngilizler.
Onu geçiyorlar.
İstanbul Boğazı'nın idaresini de kendilerine verilmesini teklif ediyor. Bunun için bir ultimatum veriyorlar hükümete. Şimdi diyeceksiniz ki böyle gülünç bir şey mi olur? Hayır efendim, bir donanma İstanbul önüne demirlemişse, bunların topları İstanbul'a doğru dönükse, İstanbul'un ahşap evlerini...
Biz bunu yakın tarihten biliyoruz. Tarihte İstanbul'un işgaliyle ilgili.
1807 bu toplar İstanbul'u birkaç atışla tamamen kül etmeye yeter. Yani birkaç dengeli atışla İstanbul'un tamamı yanıp yok olabilir. Böyle bir tehlikeli anda hükümet ne yapacağını bilemiyor. Herkes hükümetin bu ultimatomu kabul edeceğini düşünürken zamanın Osmanlı hükümeti padişah İngiliz donanma komutanıyla iyi bir münasebet kurarak bir müddet düşünme payı alıyor. Ve bu zaman içinde tahkimatlar güçlendiriliyor. İstanbul halkı teknelere doluyor. Tüfeği olan tüfeğini, tabancasını alan tabancasını, kazması olan kazmasını, kılıcı olan kılıcını, kaması olan kamasını alıp filikalarla İngiliz gemilerine yanaşıyorlar. Yani bu şu demek, siz şehri topa tutarsanız yüzlerce kayık, yüzlerce sandal sizi taciz edecektir. Yani gemilere tırmanıp
bir karşılığı olur mu?
Karşılığı bunun olacak ama yani İstanbul yandıktan sonra.
Ama işte bir caydırıcılığı olur mu anlamında soruyorum.
Evet. Bu arada tahkimatlar sıkıştırıldı. Hem Çanakkale hem İstanbul'daki kalelere toplar yerleştirildi. Fransız askerleri hemen bu işe
destek
oldular. İstanbul'da Fransız askerleri vardı. Bu zaman zarfında İngiliz donanma komutanı ikinci ultimatomu verdi. Biraz daha yumuşak. Sonra gemilerin yanındaki yüzlerce eli silahlı adamla dolu tekneleri görünce üçüncü ultimatomu verdi. Bu ultimatom gayet yumuşak bir ultimatomdu. Sessiz sedasız buradan çekilmeye izin verilmesi hususundaydı. Ve hatta padişah bile kılıcını kuşanıp bu çalışmalara katıldı ve bu sandallardan birine bindi.
Bu halkın başarısı aslında.
Halkın başarısıdır, evet. Padişahın ve halkın başarısıdır. Padişahın kararlılığı, halkı örgütlemesi, adamları vasıtasıyla halkı galeyana getirmesi ve kendisi de bizzat halkın içine girerek, iyi bir atıcıydı zaten, ok atıcısıydı ve kılıç kullanıcısıydı. Halk baktı ki padişah içinde bu ölüm kalım mücadelesidir. İngilizler burayı terk ettiler.
Bu bir strateji miydi? Yani İngilizlerin yaptığı...
Tabii taciz. Evet. Yani Osmanlı Devleti'ni taciz edip Fransızlara karşı Ruslarla ittifak etmişlerdi. Rusya'nın elini güçlendirmek istiyorlardı. Evet. Böylece Fransızları mağlup etmek istiyorlardı. Yani Osmanlı'yla bir dertleri yoktu onların. Bu büyük bir başarı. İstanbul kurtuldu. Hatta kaptan su almak için Paşa Limanı'na geldiğinde oğlunu kaçırdı oradaki balıkçılar. Ve oğlunu geri alabilmek için de fidye ödemek zorunda kaldı. Tırıs Çanakkale Boğazı'ndan çıktı gitti ve Rabbine şükretti. Bunun üzerine hemen Çanakkale istihkamları kuvvetlendirildi. 1915'te yani tam 100 yıl sonra Çanakkale önüne düşman geldiği zaman yapılmış olan istihkamlar Sultan 3. Selim'den kalmadır. Bu istihkamlar her padişah zamanında yenilenmiş. En son Sultan Abdülhamit, 2. Abdülhamit ki onun mesela bu hadisedeki muvaffakiyeti hiç konuşulmaz. Çok yakın bir zamanda Çanakkale tahkimatı güçlendirilmişti. Çünkü bir borcun ödenmemesi sebebiyle Fransız donanması Sakız Adası'na geldi, işgal etti. Son anlaşma yapıldı, çekildi ama padişah her zaman güçlü bir donanması olan İngilizlerden çekindiği için Çanakkale'yi her zaman tahkimatını sağlam tutardı.
Tabii aşağı yukarı 100 yıl öncesinden de böyle bir tecrübe var hafızada.
Yani dedesinden kalma böyle bir hatıra, dedesi sayılır Sultan 3. Selim. Babasının amcasıdır. Böyle bir hatırayı bildikleri için bütün İstanbul'da bunu yaşayanlar, tanıyanlar vardı. Ve böylece 1915 senesine gelindi, biliyorsunuz. 1915 senesi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda bulunduğu ve harbin en cafcaflı, en ateşli zamanlarıdır. 1914 bu harbin başlangıcıdır ve 2014'te bu harbin 100. yılıdır. Birinci Cihan Harbi'nde bizim ne işimiz vardı? Birinci Cihan Harbi romantik bir harptir. İkinci Cihan Harbi'nin sebepleri vardı ama Birinci Cihan Harbi'nin sebeplerinde tarihçiler bile müttefik değillerdir. Bu bir Almanya'nın haddini bildirmek savaşıydı. Ama esas sebep Almanya'nın sömürge kazanma emeliydi. Almanya yeni kurulmuştu 1870'te. Fransızları dize getirmişti. Ve şimdi 44 sene sonra artık Fransızları da İngilizleri de dize getirerek dünyada ben de varım. Üçüncü sömürgeci, dördüncü sömürgeci ben de varım demek istiyordu. Malum İngiltere ve Fransa dünyanın en büyük sömürge imparatorluklarını kurmuşlardı. İspanya artık Portekiz ikinci plandaydı. Rusya'yı görüyoruz üçüncü derecede, dördüncü derecede Almanya. Bu sömürgelerden pay istiyor. Hatta sonradan İtalya da bu yarışa girecektir. Ben de sömürge istiyorum yarışına girecektir ve Trablusgarp'a asker çıkaracaktır. Almanlar da o zaman Afrika Tanzanyası'nda bulunuyorlardı. Bu sömürgecilik, yani kötü bir emelle girişilmiş bir savaştır. Bunu engellemek için tabii İngilizler ve Fransızlar, Rusları da yanlarına alarak karşı çıktılar. Bu savaşta bizim işimiz neydi? Biz romantik bir çılgınlık içindeydik. Osmanlı Devleti 1908'den beri iddiatçıların hakimiyetindedir. İddiatçılar, o tecrübesiz romantik çılgınlar Osmanlı Devleti'ni büyük felaketlere sürüklediler. Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki büyük kıtası Libya kaybedildi 1911'de. Arkasından daha büyük bir felaket, 500 senelik Osmanlı toprakları Makedonya, Manastır, Selanik, Bulgaristan, Arnavutluk, Sancak, Bosna Hersek, 12 adalar, Girit, bunlar birer ikişer Osmanlıların elinden çıktı Balkan Savaşı ile. Bunun getirdiği sarhoşluk, sersemlik iddiaçıları büyük bir düşünceye, endişeye sevk etti. Biz bir dünya savaşında yer alarak bu kaybettiğimiz toprakları tekrar elde edelim, geri alalım. Böylece amme efkarında, kamuoyundaki yerle bir olmuş imajımızı yenileriz diye düşünüyorlardı. Bu büyük bir çılgınlıktı. Çünkü bunları kaybetmek zaten bizim güçsüzlüğümüz ve zaafımızdı. Değişen ne olmuştu? İlerleyen ne olmuştu?
Fikri değiştirecek ne
oldu? Fikri değiştiren ne olmuştu? Hı. Yani biz bunları bir gaflet eseri mi kaybetmiştik? Hayır, güçsüz olduğumuz için kaybetmiştik. Yeni ne oldu? Almanya çok güçlü, bize para verecek. Biz Almanya'nın sayesinde bunları tekrar elde edeceğiz diyorlardı. O kadar çılgındılar ki Mısır'ı bile İngilizlerin elinden almayı umuyorlar. Mısır'a harekat yaptılar malum Cemal Paşa. Hatta Mısır'ın müftüsünü bile tayin etmişlerdi. Şeyh Esat Efendi'yi Mısır'a müftü tayin etmişlerdi. Düşünün, bu kadar eminlerdi kendilerinden. Biliyorsunuz Kanal Harekatı büyük bir felaketle neticelendi. Osmanlı Devleti bu harpte 7 büyük cephede savaştı. Bunlardan Çanakkale dışındaki hepsi büyük bir mağlubiyetle neticelendi. Bir tek Irak'ta lokal bir galibiyetleri vardır. Ve bu mağlubiyetlerin hepsi Osmanlı Devleti'nin idam fermanını yazmış oldu. Osmanlı Devleti tarihte görmediği bir felaketin içine düştü. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin yaşadığı en büyük felakettir. Türk İslam tarihinin de en büyük felaketlerinden bir tanesidir. Böylece Osmanlı baş şehri bile işgal edilmiş. Osmanlı sosyal hayatı, müesseseleri, ekonomisi, ordusu yerle bir olmuştur. 1 milyon kayıp vermiştir. O zaman için büyük bir sayıdır bu. Genç işe yarayan nüfustan 1 milyon. Ve topraklarının en güzel kısımlarını kaybetmiştir. Hatta Müslümanlarla meskul olan topraklar, yani Arap toprakları bile bu savaş neticesinde düşmanlar tarafından işgal edilmiştir. Bu arazilerin sonradan kıymetli birer petrol havzası olduğunu düşünürseniz, Birinci Dünya Savaşı'nın bizim için ne büyük bir facia olduğunu anlamak daha da kolaylaşır.
Kısacık bir aradan sonra tekrar devam edelim. Çanakkale İstanbul'un kapısıydı. Çanakkale geçilirse İstanbul işgal edilebilirdi. Bu tarih için, yani Birinci Dünya Savaşı stratejisi içinde İstanbul'un işgali ya da boğazlardan geçilmesi, sadece İstanbul'un işgali olarak da görmeyelim, boğazlardan İngiliz donanmasının geçmesi ne anlama gelirdi? Son derece enteresan. Sadece İngiliz donanması, yani İngiliz donanması diyoruz ama sadece İngiliz donanması da değil.
Hayır, Fransız donanması da var işin içinde. O zaman dünyanın en güçlü üçüncü donanması ve ikinci donanması sayılan Fransız donanması da buradadır. Ve her ikisinin de deniz aşırı tecrübeleri vardır. Yani zaten Sultan Hamit'i ziyarete gittiği zaman Enver Paşa Harbi'nin ileri sıralarında oğlum demiş, bu İngilizler ta oradan gemilerine binmişler, İstanbul Çanakkale önlerine kadar gelmişler. Siz bunlarla nasıl baş edeceksiniz? Aynı şey Yusuf İzzettin Efendi de Enver Paşa'ya söylüyor. Yani düşünün, İngiltere çok uzak bir yerde. Hı hı. Bu İngiliz donanması İngiltere'den çıkıyor. Evet, Akdeniz'de de donanması var ama takviye ediliyor. Bu donanma düşünün Manş Denizi'nden çıkıyor. Atlas Okyanusu'ndan Cebelitarık'tan içeri giriyor. Uzun bir yol kat ederek Çanakkale önlerine geliyor. Bu kadar kendisine güvenen insanlarla savaşmak bayağı bir cesaret ister. Bayağı bir kendinden emin olma icap ettiriyor. Şimdi bu donanmanın burada ne işi var? Çanakkale'de ne işi var? Çanakkale 1. Dünya Savaşı'nın cephelerinden bir cephedir. Bu cephe niçin mühimdir? Çünkü Çanakkale İstanbul'un, İstanbul'da Rusya'nın kilidi, anahtarı, kapısı mesabesindedir. Rusya, İngiltere, Fransa'nın müttefikidir. Şimdi üç devlet, şöyle düşünün. 1. Dünya Savaşı'nın İngiltere, Fransa, Rusya, bir tarafta da Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti var. Bugünkü coğrafyaya göre düşünürseniz bir hilal var. Bu hilalin ortasında Almanya, Avusturya kesiyor. Yani İngiltere, Fransa cephesini Rusya'dan ayıran Almanya ve Avusturya cephesi var. Yanında ise Bulgaristan, o da buraya dahil, ve Osmanlı Devleti. İki cepheyi, yani iki müttefiki ayırıyor. Rusya ile İngiltere, Fransa'yı ayırıyor. Rusya'ya yardım etmek lazım. Rusya bu müttefiklerin, itilaf devletlerinin güçsüz halkasıdır. Bu halkanın takviye edilmesi. İşince Romanya var, Yunanistan var. Sonra İtalya girdi ama harbin başında yok. Rusya'ya yardım etmek icap ediyor. Rusya fakir bir ülke ve bir takım problemlerle, ekonomik problemlerle uğraşıyor. Aynı zamanda siyasi bir takım problemler var. Halk kaynaşıyor. İşçiler grevdeler. Çar müşkül durumda. Dolayısıyla Rusya'ya yardım edilmesi lazım ki arkadan Almanların işini bitirmede onlar yardımcı olsunlar. Çünkü aksi takdirde hep önde cephe olacak. İngiltere ve Fransa büyük bir zarara uğrayacak. Rusya'nın tahkim edilmesi Alman cephesini Avusturya'yı yararak olmayacağına göre ittifak devletlerinin, müttefiklerin en zayıfı olan Osmanlı halka. Oradan geçilmesi icap ediyor. Bunun yolu da Çanakkale'dir. İngiliz ve Fransız gemileri Çanakkale'yi geçerek İstanbul'a, İstanbul'u geçerek de Rusya'ya yardım götürmek üzere 1915'in başlarında Çanakkale önlerinde görülüyorlar, gözüküyorlar. Maksat Çanakkale'yi veya İstanbul'u almak değildir. Maksat Rusya'ya yardım götürmektir. Ama tabii buradan geçince ister istemez Osmanlı Devleti de savaş dışı kalacaktır, bertaraf edilecektir. Zaten müttefikler, yani itilaf devletleri, her zaman Osmanlı Devleti'nin bu savaşta olmasını yadırgamışlar. Ve daha sonra da Osmanlı Devleti'ne karşı ciddi bir kin gütmüşlerdir.
Ve bedelini de ödetmişlerdir.
Bedelini çok ağır ödetmişlerdir.
Çünkü sonrasında en ağır anlaşmaları imzalayan
siz niçin bu savaştasınız? Bizim kavgamız Almanya ile idi. Avusturya'nın buna katılması gayet tabiydi. Peki siz niçin, sizinle hiç alakası olmayan, bizim aramızdaki problemden kaynaklanan bir harbe girdiniz? Savaşı bu kadar uzattınız, bu kadar zayiat vermemize sebep oldunuz dediler ve Osmanlı Devleti'ne çok ağır bir fatura dayattılar. Yani Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi sadece uğradığı zayiatlar, felaketler değil, neticesinde de kendisine ağır bir fatura kesilmesiyle oldu. Herkes söyler der ki neden işte Almanya'ya, Avusturya'ya bu kadar ağır bir bedel ödetilmedi de Osmanlı Devleti'ne ödetildi. Evet, onlara da ödetildi ama Osmanlı'nınki daha ağır oldu. Çünkü Osmanlı Devleti'ni Avrupalılar, İngiltere ve Fransa neredeyse bir savaş suçlusu gibi gördü. Bu da bir ayrı kabahattir. Müslüman olduğu için değil, savaş suçlusu gördüğü için. Bunu açıkça söylediler o zaman.
Zaten hem zayiatın artmasında, hem insan kaybında, evet, hem
cephelerin uzaması ve genişlemesi,
büyümesinde, evet, ciddi anlamda sebep, evet, olduğu ya da sebebi, evet, olduğu ifade edilir. Şimdi bu açıdan bakıldığında bir taraftan tabii belki başka bir programda biz neden Birinci Dünya Savaşı'na girdik ve bu kadar ağır kayıplar verdik kısmını konuşabiliriz ama Çanakkale başlı başına bir destan. Şimdi, evet, 99. yılındayız. Seneye daha da belki detaylı kutlamalar yapılacak. Çanakkale'de büyük büyük büyük bir kaybımız var.
Evet.
Türkiye'nin hemen her yerinden bazıları 14-15 yaşında. Evet. Bazıları dede, bazıları baba.
Evet.
Pek çok genç insan, yaşlı oraya toplanmışlar. 250 binden fazla şehit vermiş.
Şehit yok da zayiat var.
Zayiat.
Zayiat da tabii askerlikte mühim bir şey. Yani kayıp, esir, yaralı, sakat, bunlar da dahil olmak üzere 250 bindir.
Ama bunların hepsi artık ama bir çoktur, noktada iş göremez hale gelmiş.
Öyle geliyor, evet.
Türkiye'nin
öyle
geleceğinden düşmüş.
Düşmüş, evet. Zaten Osmanlı Devleti'nin felaketidir Çanakkale aynı zamanda. Onun üzerinde de dururuz neticelerinde. Şimdi Çanakkale bir kere bir müdafaa harbidir. Müdafaa harbi çok daha kolaydır. Çünkü siz kendi ülkenizdesiniz, tahkimatınızı yaparsınız, düşman oraya girmeye çalışıyor, sokmazsınız. Az zayiatla çok zayiat verebilirsiniz. Çanakkale'de bu olmamıştır. Çok zayiat verilmiştir. Evet, karşı tarafa da verdirilmiştir ama beklenmedik bir zayiat vardır. Bu zayiatta Çanakkale'deki ordunun ciddi bir beceriksizliği, sevk ve idarenin hataları söyleniyor ve tenkit ediliyor. Harp 1914'te başladı, seferberlik, ve bu harbin ilk cephesi Kafkas cephesidir. Kafkas cephesinde Osmanlı ordusu çok ağır bir mağlubiyete uğradı. Ruslar Osmanlı Devleti'ni mağlup ettiler ve Erzincan'ı aldılar. Kızıldağ'a kadar geldiler. Erzincan, Erzurum, Kars, Trabzon, Batum, Rize, bunların tamamı düştü. Hatta daha sonra Ruslar güneye doğru yönelerek Muş, Bitlis, Van ve buradan Diyarbakır'a kadar neredeyse ilerlediler. İhtilal buna mani oldu. Bu çok kötü harp, her ne kadar basından gizlendi, büyük bir zafer olarak lanse edilse de orada da 90 bin zayiat vardır ve bu zayiatın pek çoğu, 15 bin kadarı soğuktan donan, yani hiç çarpışmadan donan askerlerdir. Bu büyük bir beceriksizlik olarak Enver Paşa'nın hanesine geçirilmiştir. Enver Paşa zaten ölecek değiller miydi diye kendisini savunmuş. Fakat basına sansür konularak İstanbul'da Doğu felaketinin, Sarıkamış felaketinin aslında bir zafer olduğu anlatılmıştı. Nitekim orada zaferler de kazanılmıştı. Köprüköy Muharebesi'nde mesela Ruslar yenilmişti. Ama daha sonra Osmanlı ordusu yenildi ve mahvoldu. Çanakkale bu bakımdan mühim. Yani siz daha önce, birkaç ay önce çok büyük bir mağlubiyete uğramışken şimdi İngiliz ve Fransızlar gibi dünyanın en güçlü ülkelerinin gemilerini durduruyorsunuz. Ve tabii Çanakkale'nin geçilmesi harbi bitireceği için diğer cephelere benzemez. Bir cepheyi kaybetseniz en fazla o cepheyi kaybedersiniz. Ama Çanakkale'nin kaybedilmesi, İstanbul'un düşmesi ve savaşın bitmesi ve Osmanlı Devleti'nin bitmesi olduğu için bu savaşa çok ehemmiyet verilmiş. Osmanlı Erkan Harbiyesi yani genel kurmayı ciddi bir şekilde çalışmış ve Almanlarla ciddi bir işbirliği yapmış. Çanakkale zaferi aslında bir Alman zaferidir. Almanların çok ciddi burada bir stratejisi var. Bu strateji sayesinde kazanıldığını askeri tarih mütehassısları söylüyorlar. Tabii buna katılmayanlar da var. Evet, burada savaşanlar Türklerdir. Osmanlı askerleridir. Vaka içinde Ermenisi, Rumu, Yahudisi de var. Çünkü 1908'den sonra artık diğer milletler de askere alınmış ve Çanakkale'de ölenlerin içinde bunlar da var. Garip bir durumdur yani. Çanakkale'de ölenlerin arasında bu Rum, Ermeni ve Yahudi Osmanlıların bulunması da enteresan bir durum. Şehitliklerde var isimleri ama insanlar ne yapacağını bilemiyor. Şehit mi desek, demesek mi? Garip bir durum yani. Onlar da vatan için çarpışmışlar. Vatan için
onları
çarpışmışlar.
Onları anarken ne demek uygun?
Ne demek uygun bilemem tabii, zor bir durum. Şimdi şehit tabiri dini bir tabirdir. Din uğrunda ölenlere şehit denir. Fakat zaman içinde bunun kavramı daha genişlemiş. İşte vatan uğrunda ölenlerin de şehit olduğu söylenmiş. Din vatan zaten birbirini tamamlayan, bütünleyen mefhumlardır. Hatta dini literatürde malını korurken, canını korurken, ailesini korurken ölenler de şehit kabul edilir. Hastalıktan ölenler, tabii afetlerde ölenler de şehit kabul edilir. Kazada ölenler de şehit kabul edilir. Şehitlik mefhumu geniştir ve her dinde vardır. Hristiyanlıkta da şehitlik vardır, Yahudilikte de şehitlik vardır. Yani din yolunda ölenlere şehit tabiri kullanılır. Ama tabii ki her din kendi dini uğrunda ölenlere şehit der, diğer dinlerin uğrunda ölenlere şehit demez ve şehit olmak için de tabii her dinin anlayışında o dine mensup olmak lazımdır. Dolayısıyla İslam inancına göre Yahudi, Hristiyan ve Yahudi, Hristiyan ve Ermeniler öldükleri zaman İslami inanca göre şehit sayılmazlar. Evet, vatan için ölmüşlerdir ama resmi şey ayrı bir durum. O da zaten sayıca fazla değil çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda zaten gayrimüslimler cepheye sürülmediler. Onlardan hep çekinildiği için amele taburlarına alındılar onlar. Amele taburları askeriyenin ağır işlerini yapmak üzere yol, işte demir yolu oraya alındılar. Bir nevi esir kampı gibiydi bunlar ve bu esir kamplarında çoğu zaten hayatını kaybettiler. Oranın hayatının meşakkati sebebiyle hayatlarını kaybettiler. Bunlar da ama askerdiler yani Osmanlı ordusunda. Ermeni, Rum ve Yahudi askerler idiler. Şimdi Çanakkale'nin böyle bir ehemmiyeti var. Buraya çok asker yığıldı. Hatta çok zayiat olduğu için bu zayiat her zaman tenkit edilmiştir. Bir müdafaa harbinde bu kadar zayiat olur mu? 250 bin zayiat bir müdafaa harbinde çok fazladır. Bunun beceriksizliği Alman erken harbiyesine yüklenmiştir. Fakat bir taraftan zafer kazanıyorsunuz, bir taraftan zayiat veriyorsunuz. Zaferi siz kazanıyorsunuz. Zayiatı Alman erken harbiyesi, böyle bir şey yok tabii ki.
Sonrasındaki belgesellerde ve çekilen filmlerde de hep şöyle bir kırılma noktası var. Almanlar yönetimden çekildiği andan itibaren savaşın seyri değişti, olumluya döndü.
Ama savaşın başında esas mühim zaferler, yani deniz zaferleri Mart'tadır biliyorsunuz. Kara zaferleri Eylül ayındadır. Yani ciddi bir zafer kazanıldı. Bu zafer Erkan-ı Harbiye-i Alman Erkan-ı Harbiyesi'nin bir zaferidir. Bizim adetimizdir herkesi böyle kendine göre tarihi dizayn etmek, sevdiğimiz bir şeydir. Yani tarihte bir Alman Erkan-ı Harbiyesi'nin başarısı olmamak gerektiği için bu şekilde söyleniyor. Yani bunu çok çeşitli rivayet etmek mümkün. Savaş meydanında olup bitenleri de bilmiyoruz. Bir de şöyle bir problem vardı. Çanakkale'de. Şimdi ordu ciddi şekilde politize olmuştu biliyorsunuz, Osmanlı ordusu. İttihatçı ve iddiaçı olmayanlar diye. İddiaçılar başa geldikleri zaman tensikat yaptılar orduda. Sultan Abdülhamit devrinde yetişmiş olan subayların hepsini emekliye sevk ettiler. Memurlarda da bunu yaptılar. Böylece ordu ciddi bir tecrübeli subay kaybına uğradı. Kalan subaylar gençtiler. Bu gençlere hemen rütbe verdiler. Yüksek yüksek rütbeler aldılar. Biliyorsunuz bir gece içinde birkaç rütbeyle Enver Paşa'nın tüm tuğgeneral olduğunu biliyoruz. Binbaşılıktan tuğgeneralliğe terfi ettiğini biliyoruz. Böyle şeyler oldu. Bu tecrübesiz askerlerin böyle ciddi bir savaşı idare etmesi çok zordu. İşin içinde başka bir problem vardı. O da şu. Ordu ciddi şekilde politize olmuştu. İttihat ve Terakki'ci subaylar hakimdi orduya. İttihat ve Terakki'ci olmayan subaylar da İttihat ve Terakki sempatizanıydı. Fakat iddiaçılar ikiye ayrılmıştı. Savaş taraftarları olanlar ve olmayanlar. Savaş taraftarı olanlar elbette germanofillerdi. Olmayanlar ise angulofillerdi. Savaş taraftarı olmayan askerlerin Çanakkale Harbi'nin kaybedilmesi ve münferit bir sulh yapılması için, yani tek başına barış yapılması, savaşın bitmesi için çalıştığı, Çanakkale'de zayiatın çok olmasını buna bağlayanlar da vardır. Yani siz buna şimdi hainlik diyebilirsiniz ama o zaman onlar onu hainlik için yapmamışlardır. Yani savaşı kaybedelim, Çanakkale geçilsin de bu savaş bitsin, bu aptal savaş bitsin, İttihat ve Terakki İdaresi de düşsün. Yani bu böyle bir durum da var.
Peki bu grubun görevini yeterince yerine getiremediği iddiası mı var?
Tabii hem öyle iddia var, hem de zayiatın fazla olmasına yol açtılar. Hmm. Yani emirleri zamanında ve tam manasıyla tatbik etmedikleri için zayiat fazla oldu deniyor. Bunun doğruluk payı var mı yok mu bilemeyiz. O zaman divanı harbe sevk edilen subaylar var. Fakat harp sırasında divanı harp kurulamaz. Bu ordunun maneviyatını bozar diyerek bunun engellendiğini de biliyoruz. Yani Çanakkale üzerine bir takım soruşturmalar yapılmıştır. Ve bazı subaylar hakkında o zaman cezai takibatta bulunulmuş. Ama savaş sebebiyle bunlar ortadan kaldırılmış. Çanakkale'nin böyle bir durumu var. Şimdi Çanakkale'de savaş çok uzadı. Yani Mart ayında deniz yoluyla geçmeyi uman müttefikler çok zayiatla geri çekilince bu sefer karayoluyla asker çıkarmayı denediler buraya. Ve yaz boyu, sonbahar hatta kışa kadar bu savaşlarla geçti. Ve 1915 Mart'tan Ekim aylarına kadar hep bu savaşla geçti. Ve en son düşman askeri de zaten sene sonunda burayı terk ettiğine göre Çanakkale savaşları aslında çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü bu savaş. Ve bu savaştaki zayiatı takviye etmek için biraz evvel sizin işaret ettiğiniz şekilde çok sayıda asker sevk edilmesi gerekti. O arada birkaç tane cephe var. Kafkas cephesi var, Irak cephesi var. Kanal cephesi var, Suriye cephesi var. Bu cephelerde askerler var. Galiçya cephesi var. Bunları çekemediğinize göre Çanakkale'ye yeni bir müfreze asker sevk etmeniz lazım. Bu askerler nereden bulunacak? İşte o zaten Çanakkale Harbi'nin felaketlerinden bir tanesidir.
Evet, biz vaktiniz var mı bilmiyorum. Sonrasında bir 10-15 dakika daha bu savaş nasıl sonuçlandı, bizim açımızdan nasıl yorumlanmalıdır ve böyle olmasaydı ne olurdu konuşmak üzere kısa bir ara vereceğiz. Reklamlara gideceğiz. Bu arada Twitter'dan da sizin anlattıklarınızı hızlı bir şekilde, inşallah hatasız, aktarmaya çalışıyorum takipçilerimize. Hülya Aksu Dızgın'ı takip edebilirsiniz. Reklamlar diyeceğiz ama bu arada hatırlatalım. Sorularınız olursa eğer Twitter üzerinden yine Hülya Aksu Dızgın'ı ya da sizin kendi Twitter hesabınız da var.
Evet. Ekrem B. Ekinci.
Ekrem B. Ekinci. O adreste takip ederek yine sorularınızı yayına aktarabilirsiniz. Programın ikinci saatinde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Çanakkale'yi konuşuyoruz. Çanakkale zaferini, Çanakkale geçilseydi ne olurdu? Geçilmedi, sonuçları şu anda yaşadıklarımız nasıl farklılaştı, nasıl değişti, bunları konuşacağız. Bir kere tabii Çanakkale'de ciddi anlamda bir zayiatımız olduğunu, bunun biraz da savaşı yönetenlerin hatası olduğunu, o anda ordunun bölünmüş olduğunu, özellikle Almanları desteklemeyenlerin savaşın bir an önce bitmesini istediğini ve bunun içinde görevlerinde, emir komuta zincirinde bir takım sorunlar yaşandığını ve sonra da onların yargılandığını ama içinde bulunulan durum sebebiyle bunun çok fazla dile getirilmediğini söylediniz.
Evet. Onlar sabotaj olarak düşündüler muhalifler. Örtbas edildi hadiseler. Savaşın içinde de bunlar normaldir yani.
Peki şimdi gelelim bulunduğumuz noktadan Çanakkale Savaşı'na, Çanakkale Zaferi'ne bakışta. Bir kere bir zafer olarak değerlendirenler var, değerlendirmeyenler var.
Şöyle söyleyelim, bir maç 90 dakika sürüyor. Birinci yarıda siz Karşı takıma gayet kök söktürebilirsiniz, birkaç gol atabilirsiniz ve herkes der ki birinci yarıda çok iyi oynadı. Ama maçın
hatta sonucunu tayin edebilirler sonucu, buradan evet. bakarak.
Ama maçın 90. dakikası mühimdir. Dolayısıyla Çanakkale Savaşı büyük bir savaşın içinde bir sahnedir sadece. Büyük resmi görmek lazımdır. Yani insanlar bunun müstakil bir savaş olduğunu düşünüyor. Hayır, Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nda bizim çarpıştığımız 7 büyük cepheden bir tanesidir. Kafkas Cephesi, Çanakkale Cephesi, yani Doğu Cephesi, Çanakkale Cephesi, Galiçya Cephesi 3, Kanal Mısır Cephesi 4, Suriye Cephesi 5, Irak Cephesi 6 ve bunun dışındaki harekatlar. Bunlar çeşitli cephelerdir. Bu cephelerde biz ne kadar varlık gösterebildik, ne kadar gösteremedik. İran'da Osmanlı askerleri var. O zaman Filistin'de Osmanlı savaş, Yemen'de gene Osmanlı askerleri. Bunların hepsi bir cephedir. Çanakkale evet kazanıldı. Fakat hadisenin büyük kısmı mühim. Siz ilk yarıda 10 tane de gol atsanız 90. dakika mühimdir. Acun Çanakkale zaferi bir zafer değildir. Büyük savaşın içinde, büyük mağlubiyetin içindeki bir parlak sayfadır sadece.
Kayıpları itibariyle bunu bir zafer olarak görmeyenler de var. Yani nasıl bir...
Hayır, şimdi o bir başka yönü. Yani el ibretülül havatim, hüküm neticeye göre verilir. Çanakkale zaferinin neticesinde bir zafer olmuş mu? Hayır. Bir savaşın içinde bir zafer ama savaş neticede kaybedilmiş. Şöyle düşünün, sabahtan akşama kadar süren bir savaşın ilk yarısında siz karşı tarafa epey zayiat verirsiniz. Ama ikinci yarıda savaş döner, yenilirsiniz. Şimdi zafer mi kazandık diyeceksiniz. Bu gülünç bir şey. Yani Çanakkale zaferi çok gülünç bir tabir bence. Çanakkale savaşları denir. Bu savaşın neticesi müsbettir. Yani Osmanlı ordusu kazanmıştır. Bu söylenebilir. Peki niçin 250 bin tane zayiat var? Birincisi deniz harplerinde zayiat var. Bir de kara harplerinde çok zayiat var. Yani çünkü ordumuz güçsüzdür. Yani zafer kazanacak durumda değiliz. Öyle olsaydı Balkan Savaşı'nı kazanırdık. Balkan Savaşı'nda yani Sırp, Bulgar, Yunan eski vilayetlere yenildi Osmanlı ordusu. Çok mevcudu eksikti. 5000 kişilik bir birlikte 500 asker çıkıyordu. Asker kaçakları çok fazlaydı. Bunun üzerine hükümet ne yaptı? Çanakkale'ye yedek subayları sürdü. Üniversitede okuyan, lisede okuyan, bunları bitirmiş olanları sürdü. Onun için Çanakkale Harbi'ne yedek subay savaşı denir. Bunun çok menfi neticesi de o sene hiçbir mektep mezun vermemiştir. Çoğu gittikleri bu cephede ölmüşler veya sakat kalmışlardır. Ve Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği yüksek tahsilli nesil Çanakkale'de erimiştir. Buna siz nasıl zafer dersiniz? Bir milletin geleceğini inşa edecek olan nesil Çanakkale'de erimiştir. Bu da yetmemiş. 15-16 yaşında gençler Çanakkale'ye sürülmüşler. Bunlar vay anam taburlarıdır. Yani öne sürülür ve ilk taarruzda hepsi ölürler. İstikbal vadeden bir sürü genç Çanakkale'de göğe ekin gibi biçilmiştir. Neticede 250 bin zayiat. Bunu başka bir devlet olsa tarih sayfalarından çıkarır. Yani bahsetmez böyle bir şeyden. Biz bunu büyük bir zafer olarak tesit ediyoruz ve birkaç senedir de nedense neredeyse milli bayrama dönüştürüldü. Şimdi gelelim Çanakkale geçildi, ne oldu? Çanakkale geçilmedi. Geçilmedi. Savaş uzadı. Osmanlı Devleti 3 sene daha dayandı. Bu halka bir moral verdi. Askerlere bir moral verdi. Cephelerde insanların harbin neticesinin müsbet değişebileceği hususunda bir hayale kapılmasına sebebiyet verdi. Siz buna müsbet deyin, menfi deyin. Ama Çanakkale neticede geçildi. 3 seneye kalmadan Çanakkale'yi geçemeyen müttefik donanması bu sefer elini kolunu sallayarak Çanakkale'den geçtiler. 1918'de sonbaharında İstanbul önünde, Sarayburnu önünde demirlediler. O zaman Çanakkale'nin geçilmemesinin hiçbir esprisi kalmadı. 3 sene sonra geçildi çünkü. Peki geçilseydi o zaman ne olurdu?
Savaş böyle sonuçlanmasaydı. Yani biz o donanmayı orada durduramasaydık.
Evet. Şimdi tabii tarihlerde böyle iseydi, olsaydı, keşke denemez. Bunlar biraz fütürist yorumlardır ama tarih felsefesinin doneleri kullanılarak bazı hadiselerin olmadığı takdirde nelerin olabileceği hakkında tahmin yürütmek mümkündür. Bunu tarihçiler yapar. Çanakkale geçilseydi ne olur? Çanakkale geçilseydi bir kere harp biterdi. Daha doğrusu bizim harbimiz biterdi. Çünkü İstanbul düşünce Osmanlı Devleti savaştan çekilirdi. Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesi demek bizim için bir kayıp ama 1918'deki kayıplardan çok daha az bir kayıptır. Henüz Arap ihtilali başlamamıştır. Arap toprakları elimizdedir. Pek çok yeri kurtarma imkanımız vardır. 1915'te eğer İstanbul düşse ve Çanakkale geçilseydi Osmanlı Devleti'nin yapacağı bir anlaşmada çok daha toprak kazancı, çok daha avantajlı bir netice elde edilebilirdi. Bu kaçırılmıştır. Osmanlı cephesi çökünce Alman cephesinin de çok fazla dayanması mümkün değildi. Dolayısıyla savaş çabuk biterdi ve çok daha az zayiat verilirdi. Yani Almanya gene mağlup olurdu ama daha az zayiatla mağlup olurdu. Çok kişi bu sebeple öldü. 7 cepheden bahsediyorum. Yani bu cepheler bizim açtığımız, Galiçi hariç 6 tanesi bizim açtığımız cephelerdir. Irak, İran, Yemen bunlar hep bizim sebebiyet verdiğimiz cephelerdir. Yani biz savaşa girmesek burada bir cephe olmayacaktı. Bu bakımdan da büyük bir kayıp oldu. Tabii Çanakkale'nin geçilmesi 3 sene sonra yani savaşı uzattı. Harp, ordu yıprandı, devlet yıprandı ve neticede mağlubiyet. Mağlubiyet neticesinde biliyoruz Osmanlı Devleti yıkıldı. Yani Çanakkale'nin geçilmemesi aslında Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına neticelendirdi. Eğer Çanakkale'ye geçilmiş olsaydı Osmanlı Devleti varlığını devam ettirir. Bu kadar büyük
nasıl,
bir enkazda.
Nasıl bir iletişim var arasında? Yani Çanakkale,
geçilmeseydi. Harp bitecekti. Harp bitince siz daha az dezavantajlı bir anlaşmayla savaştan çekilecektiniz. Ve savaştan çekildikten sonra da bu iş bitecekti.
Ama İttihat ve Terakki de biter miydi onunla
büyük
birlikte?
İhtimalle biterdi. Büyük ihtimalle biterdi. Savaşı kaybedenler olarak biterdi. Ve çok daha az acı çekilirdi. Yunan Harbi olmaz düşünün. Yani bu çekilen felaketten hiçbirisi olmazdı. Çünkü dediğim gibi biraz evvel programın ilk kısmında müttefikler bize savaş suçlusu muamelesi yaptılar. Siz savaşı uzattınız diye. Çanakkale'ye geçilseydi savaş uzamazdı ve bu kadar bize kin beslemiş olmazlardı. Böyle bir iyimser bir yorum var. Ama şunu da diyebilirsiniz. Yani İngiliz'in maksadı zaten Osmanlı Devleti'ni bitirmekti o zamanki İngiliz hükümetinin. Yani er geç bu maksadına ulaşmak isteyecekti. Ben şöyle düşünüyorum. Kontrollü bir Osmanlı Devleti, yani Avusturya gibi tarafsız bir Osmanlı Devleti belki meydana getireceklerdi. Cumhuriyet'ten sonra zaten bunu meydana getirdiler. Kendileri için tehlike olmaktan çıkan.
O zaman Kurtuluş Savaşı olmadan, yaşanmadan mı olabilirdi bu sonuç?
Tabii olabilirdi evet. Bu kadar sıkıntı çekilmezdi. Bu mümkündü. Başka bir hadise, tabii bu kadar genç, bu kadar yüksek tahsilli ölmezdi. Başka bir sebep, başka bir netice, Ruslar, İngiliz ve Fransa niçin Çanakkale'den geçiyorlardı? Rusya'ya yardım etmek için. Rusya'ya yardım edemeyince Rusya'nın sıkıntıları arttı. Rusya'da kıtlık baş gösterdi, halk sokaklara döküldü ve Rusya'da devrim oldu. Çanakkale geçilseydi, Fransız ve İngilizler Rusya'ya yardım götürseydi, büyük ihtimalle Rusya'da ihtilal olmazdı. Çarlık devrilmezdi. Rusya'da Çarlık'ın devrilmesi Türk İslam tarihi için büyük bir felaket olmuştur. Yani Lenin ve daha sonra Stalin zamanında, Bolşevikler zamanında Kırım başta olmak üzere Rusya'da yaşayan Müslümanların, Türklerin ne kadar büyük acılar çektiğini düşünün. Bunların hepsinin müsebbibi Çanakkale'nin geçilmemesidir. Hadisenin bir de bu kısmı vardır. Çanakkale her zaman iddiaçıların bir zaferi olarak kutlanmıştır. Günümüzde de şaşırtıcı bir şekilde yine iddiaçıların propaganda olarak kullandığı bu zafer gündeme getiriliyor. İttihat ve Terakki halk nezdinde prestijini arttırmak için Çanakkale'yi çok pohpohladı. Gece gündüz bunun haberleri yapıldı. İddiatçı şairler ki bunların başında Mehmet Akif Ersoy da var. Çanakkale için destanlar yazdı. Ve Çanakkale'deki askerleri Bedir Savaşı'na katılanlardan daha yukarı, en azından onlarla eşit gören çok abartılı bir şiir yazdı. Dolayısıyla bu politik propaganda edebiyatın da şaheserlerindendir. Çanakkale böyle bir malzemedir. Şu anda da İttihat ve Terakki'nin Ankara hareketine sızdığını ve burada bazı adamlarını bu harekete soktuğunu düşünürsek Cumhuriyet ideolojisinde de her zaman iddiaçıların bir yeri olmuştur. Ve bu ideoloji her zaman iddiaçı zaferi olarak Çanakkale'yi gündeme getirmektedir. Tekrar altını çiziyorum. Çanakkale bir zafer değildir. Büyük resmin güzel bir parçasıdır. Burada ölenler elbette ki çok ulvi maksatlarla savaşmışlar. Devlet uğrunda, vatan uğrunda, din uğrunda, namus uğrunda ölmüşlerdir. Hepsi şehittirler. Muazzez bir hayat yaşamaktadırlar. Bu işin bir başka yönüdür. Ama hadisenin bir de gerçekçi yönü var ki Çanakkale Osmanlı tarihi için bir felaket olmuş. Osmanlı Devleti'nin tarihe gömülmesinin en mühim amillerinden bir tanesidir. Günümüzde de bunu, Çanakkale'yi dile getirenlerin bunun bir iddiaçı zaferi olduğunu ve Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren hadiselerden bir tanesi olduğunu bilmeliler.
Peki buradan Kırım'a bir parantez açalım isterseniz. Şimdi tartışılıyor tekrar, evet. Rusya'ya kendi isteğiyle geçtiği, ilhak olduğu ifade ediliyor. Acaba bu savaş ve oradaki coğrafya, oradaki haritanın yeniden çizilmesi arasında bir bağlantı var mıdır?
Şöyle, yani Kırım Rusya'nın elindeydi. Bu harp bittiği zaman, ki bizim hele mağlup olarak bittiğimiz zaman elbette ki Kırım üzerinde hak iddia etmemiz gibi bir şey mevzubahis olamazdı. Ama biraz evvel söylediğim gibi İngiliz ve Fransız gemileri buraya geçip de Ruslara yardım götürselerdi, Ruslar hem Almanları arkadan sıkıştırarak savaşı çabuk bitmesine sebebiyet verirler, yani Almanlar daha önce yenilirler, hem de burada Bolşevik idaresi kurulmazdı. Yani Bolşevizmin 1917 devriminin muvaffak olmasının en mühim sebeplerini tarihçiler Çanakkale Harbi olarak gösterirler.
Şimdi o Bolşevik devriminden sonra kurulan yeni rejim de aslında Batı'nın en büyük tezatı oldu, düşmanı
evet,
oldu.
Tabii yani bu da biraz...
Bunun önüne geçmek için de belki
tabii,
bütün bu
tabii, yani komünist bloğun teşekkülünün amillerinden bir tanesi de Çanakkale. Dolaylı olarak Çanakkale'nin geçilmemesi olmuştur. Çanakkale geçilse komünizmin, Bolşevikliğin 1917 devrimini büyük ihtimalle göremezdik. Böyle de bir menfiyetçisi var. Yani ben hadiseyi biraz da tabii Türkistan tarihi açısından bakıyorum. Türk ve Müslüman olarak hadiselere bu açıdan bakma durumundayım. Ve hadiseleri münferit değil, global olarak, bütün olarak görmek ve değerlendirmek durumundayım. Öyle olunca Çanakkale bana işte bir zafer olarak gelmiyor. 250 bin zayiat ve bu zayiatın büyük kısmı yüksek tahsillidir. Ve bu sebeple iddiaçılar daha bir güçlenmişler. 3 sene daha memleketi mahvetme yolunda hareket sarf etmişler, gayret sarf etmişler. Şimdi arkasından bu Çanakkale yüzünden Osmanlı Devleti'ne ağır bir fatura kesilmiş, savaş uzamış, çok insan ölmüş, çok beldeler kaybedilmiş ve en mühimi de dediğim gibi Rus ihtilali ve Rusya'da yaşayan Türklerin, Müslümanların çektiği acılar biraz da bu Çanakkale ile alakalıdır. Hadisenin biraz da bu yüzünü görmek lazımdır. Ama dediğim gibi daha sonra gerek İttihat ve Terakki'nin devrinde bu abartılmıştır. Biraz daha Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Mustafa Kemal Paşa'nın Anafartalardaki binbaşıdır orada. Yani savaşın kaderini belirleyen askerlerden birisi değildi. O zaman Mustafa Kemal Paşa düşük rütbeli bir subaydı, paşalığı 1917'dedir. Biraz da tabii onu halkın gözünde tanıtmak için Çanakkale çok dile getirilmiştir. Ruşen Eşref diyor ki Erzurum'a gittiğimiz zaman herkes Rauf Bey'i tanıyordu, Hamidiye kahramanı. Fakat Mustafa Kemal Paşa'yı kimse tanımıyordu. Mustafa Kemal Paşa'yı halka tanıtabilmek için bir senaryo düşündük ve bunun için Anafartalar kahramanı ünvanıyla bir yazı kaleme aldım, bir röportaj yaptım diyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da...
Kendisi söylüyor.
Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da çıkarttığı bir gazete vardır. Kendisi bir gazete çıkartmıştır, Minber adında. Orada kendi siyasi politikasının propagandasını da yapmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın siyaseti 1918'de başlıyor İstanbul'da. O gazeteyi çıkarıyor ve zamanın hükümetine karşı İttihatçıların son zamanları bir politika takip ediyor. Yani eski bir politikacıdır Mustafa Kemal Paşa. Anadolu'ya gönderilmeden önce de. Orada da Erzurum'a geçtiği zaman Erzurum'da da bu Anafartalar kahramanı figürü, portresi Mustafa Kemal Paşa'nın oradaki halk tarafından tanınmasını ve insanların onun etrafında kenetlenmesini sağlıyor. Çanakkale'nin bu kadar çok gündeme getirmesinin sebebi biraz da budur.
Çok teşekkür ederim bugün için ve biraz uzun bir program yaptık ama zannediyorum detaylarıyla paylaşabildik. Yeniden görüşmek üzere.
İnşallah.
Sağ olun.